Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, İslam ve Hayat programına bu haftada heyecanı diri tutmak başlığı altında devam etmiş olacağız. Misafirimiz pek muhterem hocamız Nurettin Yıldız Hocam. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Hocam gününüz bereketli olsun, hayırlı olsun.
Amin.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah, hocam. Elhamdülillah.
Hocam doğrusu bugün hepimizin de zaman zaman hissettiği hizmet heyecanı diyelim, dava heyecanı diyelim, iman heyecanı diyelim. Bunun düşmesi, bazen küllenmesi, efendim sönükleşmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Hani sahabe efendilerimizin de zaman zaman hadi gelin şöyle yeniden bir iman edelim anlamında, tekrar imanı hatırlayalım, Allah'ı hatırlayalım anlamında birbirlerine kendi hallerinden dert yandıklarını da biliyoruz. Dini yaşamak, yaşatmak noktasında heyecan nerede duruyor? Önce böyle bir başlayalım. Sonra inşallah daha başka sorularla açarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Heyecan dediğimiz şey insanın yapacağı, yapmak istediği işe ait duygusallığının adıdır. Bu heyecan belki de bilgiden çok daha değerlidir.
Evet, bilgiden daha değerli.
Bilgiden daha değerlidir. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram bilgi konusunda çok dolu dolu değildiler. Bu belki bizi dinleyenlerin rahatsız olacağı bir cümledir. Yani İmam-ı Azam'daki bilgi, daha sonraki ümmetin büyüklerindeki bilgi, kapasite olarak
evet,
ashab-ı kiramdan çok çok fazladır.
Doğru.
Ama ashab-ı kiramın kıyamete kadar imanda ve amelde muadili yok.
Evet.
Hiç benzeri, yani biraz işte sahabe-i kiram gibi olabilecek bir mümkün değil birisi. Fakat Kur'an konusu başta olmak üzere amel gerektiren, Allah için iş yapmak söz konusu olduğunda ashab-ı kirama denk birisi çıkarmak mümkün değil. Kadınları öyle, heyecanlı.
Evet.
Çocukları öyle, heyecanlı. Yaşlıları öyle, heyecanlı. Engelli, aksıyor ayağı, geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ben topalım diye şimdi bu cihattan niye geri kalacağım diyor. Heyecan bu işte.
Heyecan bu.
Halbuki evet, bizde ayağı engelli olanın işte ne ibadetler yapıp yapmayacağına dair bir sürü döküman var. Onda o döküman yok.
Evet.
Bu heyecan bilgiden kaynaklanmıyor dedik. Yani çok bilince insan
çok heyecanlı olmuyor.
Ben bunu şöyle örneklendireceğim inşallah. Örnek maksadım iyi anlaşılmış olur. Çok iyi fıkıh bilen birisi, ilmihal bilgisini adı soyadı gibi bilen birisi ve hiç ilmihal bilmeyen namaz kılan birisi. İkisi de namaz kılıyor. İkisi de ellerini bağlamış işte Fatiha'yı okuyorlar. Hangisi daha fazla kaşınır sizce böyle sağına soluna diye desek, yani fıkıh bilenin işte şu kadarı bozar, bu kadarı bozmaz diye bir bilgisi var. Ayrıntılarını biliyor namazın. O kaşınır, her yeri kaşınır onun. Ama o namazı Allah'ın huzurunda durmaktır. Burada kaşınılmaz diyen biri uyuz da olsa kaşınmaz.
Hocam çok özür dilerim, hatırıma geldi. Yine fıkıh ilminde gerçekten Türkiye'de isminden bahsedilen bir hocamız, isim vermeyeyim.
Tabii.
Dedi ki bir ara dert yandı, kendi derdini açtı. Böyle bir hazırun yine kendisi gibi ilim adamlarından, irfan adamlarından oluşuyordu. Dedi ki arkadaşlar dedi, ben bakıyorum kendime dedi. Basamdaki kitap okumaya giderkenki heyecanımı namaz vakti geldiği zaman namaza giderken bulamıyorum dedi. Sonra soruyorum, ya bu niye böyle oluyor? Bu dedi bendeki bir eksiklikten. Demek ki dedi kitaba duyduğum ilgi kadar Allah'la mülakata ilgimde bir zafiyet var dedi. Siz fıkıh misalini verince bu misal hatırıma geldi.
Aynen öyle. Yani ben namazın ne kadar hareket yaparsam zararı var, ne kadar zararı yok biliyorsam bunu lehime kullanıyorum. Yani bilgim beni heyecansızlaştırıyor. Neden gençler daha heyecanlı oluyorlar her işte? Yaşlandıkça insanın heyecanı artıyor. Çünkü gençler mesela bir oyun diyelim veyahut da işte bir yere gitmek. Bunun alternatifleri olursa olmazsa konularında fazla bir bilgileri yok. Kafasına bir iş yapmayı takınca bütün enerjisini onun üzerine yığıyor, heyecanlı oluyor.
Evet.
Ama yaşlı başlı bir insan, dur bakalım bunun masrafı var, hava soğuk mu, pikniğe gideceğiz ama... Yani yaşlının söyleyeceği amalar çok.
Evet.
O yüzden de gençler heyecanlanıyor, onlar tedbir alıyorlar. Din yaşarken de durum böyle. Sadece Allah ve cennet. Buna kilitledin mi aklını? %100 heyecanlı oluyorsun, geliyorsun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. O heyecanla hareket ediyorsun. Bilgi, çevre genişlemesi oldukça zihin çareler üretiyor. Şeytan o çareleri kullanıyor.
Evet.
Kullanırken senin heyecanını düşürüyor fark etmeden. Onun için şunu zannetmeyelim diye bu girişi yaptım. Ne kadar çok bilgi o kadar çok heyecan. Öyle değil.
Evet.
Öyle olsaydı ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun.
Amin.
Çoluğuyla çocuğuyla, ihtiyarıyla, kadınıyla, genciyle bu heyecan örneklerini bize ulaştıramazlardı. Bizim lüks bilgilerimize sahip değildiler.
Evet.
Bizim için lüks düzeyinde bilgiler var. Mesela bunu bir yerde daha örneklendireceğim. Tabii heyecanlandım bu arada. Şimdi bizim mesela siz gençlere dersler veriyorsunuz vakıfta. Allahu Teala hakkında konuş dendiğinde siz bir ders hazırlasanız sıfatlarından, işte Mutezile'nin görüşlerinden, İmam-ı Azam'ın hangi itikatta olduğundan bir 10 saatte anlatamazsınız Allahu Teala'ya ait bilgileri, değil mi?
Evet.
Yani bir sürü, bir defa önce sapık fırkaları bir anlatacaksın. Bunlar yanlış, bunlardan tehlikeden arın diyeceksin. Ondan sonra da işte kelam sıfatı, tekvin sıfatı, o arada öğrenci de soracak. Allah-u Teala konuşuyor, dili var mı? Sen bunu anlatacaksın, izah edecek. Çünkü senden önceki nesil bir yığın bilgiye sahip. Felsefesi var, çevreden. Şimdi sosyal medya işi batırdı. Sen bataklıkları kurutup yeni yeni bir çiçekler sunman lazım insanlara. Senin bu bilgilerin, yani siz zaten halinizi kastetmiyorum, bir hoca olarak.
Doğru.
Senin bu bilgilerin ashab-ı kiramda var mıydı? Mutezile biliyorlar mıydı? Eş'arilik, Maturidilik biliyorlar mıydı? Bir sahabi gelmiş, işte Horasan'a gitmiş kabul edelim. Orada Allah'ı anlatacak Celle Celaluhu. Onun anlattıklarıyla bizim anlattıklarımız aynı mı?
Değil mi?
O ağzını açarken Allah dediğinde Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yapacak. Göklerin sahibi,
evet,
yerin sahibi, ortağı olmayan, şeriki bulunmayan, o Allah, cennetin sahibi, cehennemin sahibi derken, gökler, yer, cennet, cehennem, Allah bu işte.
Evet.
Deyince, kendisi bir defa kaynıyor kanı.
Yüreği titriyor.
Rukyetullah, Allah'ı görmek diyor.
Evet.
Gökyüzüne bak, gece Allah'ın görülmesini anlatırken, 14'ünde ayı nasıl görüyorsun? Öyle göreceksin Allah'ı. Likaullah, Allah'la buluşmak. Bu kavramlar hep heyecan dolu.
Evet.
Biz bu heyecanı buzdolabında bekletmek zorundayız. Niye? Ya bir defa önce deizme cevap vereceksin. Ateizmin bataklık olduğunu anlatacaksın. İşte bir yığın matematik, güneş dünyaya şu kadar uzak da bu uzaklıktan işte bu kış yaz oluyor da 10 santim daha yakın olsa deyip o girdiğin matematik şeyleri karşındakine Allah'a anlatıyorsun ya.
Evet.
Onu Allah'a inandıracaksın. Aslında senin de heyecanın bitmiş. Sen de matematiğe girmişsin. Sen de coğrafya, fizik ilmine girmişsin. Sahabi 3 cümleyle Allah'la bağlantı kurdu. Nedir o? Ben boşuna yaratılmadım.
Evet.
Bir gün beni hesaba çekecekler. İki, bu ne lan putlarla bunlarla uğraşıyor? Odun parçaları, taş parçaları. Bunlardan ilah olur mu ya? Üç, bunca büyüklüğün sahibi Allah'a secde edilir. Allahu Ekber.
Bitti.
Bitti. 10 dakikadır ashab-ı kiramın Allah anlatma tarzı. 10 dakika, 11. dakika hem söyleyeceği bir şey yok. Samimiyeti var.
Doğru.
Heyecanı var. Bu samimiyet ve heyecanla 80 sene bir puta tapınmış birisine bile konuştuklarında pes ettirdiler. Çünkü samimiyet var, heyecan var. Gözlerinden yaşlar boşalıyor anlatırken. Yani o onu kucaklıyor. Bunun %100 örneği Musab bin Ömer'dir. Radıyallahu anh. Medine'ye gittiğinde hafız mıydı?
Değil.
Olabilir miydi hafız?
Olurdu.
Kur'an inmemiş. Neresine hafız olacak? Ve oraya gittiğinde işte deizmdi, şuydu buydu, sapık fikirlerdi. Böyle bir şey biliyor muydu? Bir tek şeyi biliyordu. Babasının taşı yontup ona tapındığını ve bunun da mantıksız, anlamsız bir iş olduğunu biliyordu. Nasıl bir seneyi geçmeyen bir zamanda İslam'ın devletini kurdu peki? Heyecan. Heyecan. Mesele sadece kas meselesi, yaşlılık meselesi değil. Ashab-ı kiramın yaşlılarında da bu heyecan vardı. Demek ki bilgi ile heyecan sahibi olunulmuyor. Yani bilgiye çok yüklenmenin bir manası yok. Elbette sabahlara kadar okuyacağız, ayrı bir mesele. Ama bilgi gıdadır. Bir sürü kolesterol da yapabilir. Yağlanma yapabilir midede. Uyku getirebilir. Yani %100 gıdaya benziyor bilgi dediğimiz şey. Nasıl yani mübarek gıda işte bundan yiyelim. Mesela bal. Bol bol yiyelim desek. Biraz bir saat sonra hastaneye bile kalkabiliriz.
Doğru.
Bir sürü akademisyen veya medresedeki kardeşlerimizin yani bugün hiç methedilmeyecek durumda olmalarının nedeni budur işte. Fazla bal yemişler, hastanelik olmuşlar. Mesele bilgiden gelmiyor. Bir, samimiyetten geliyor.
Evet, demek ki heyecanın kaynakları.
Heyecan, bir ciddi samimiyet var.
Evet.
Yani ya Resulallah derken o, yani anam, babam der gibi diyor.
Evet.
Anam sensin, babam sensin derken ki sen, mesela bir insan annesiyle ilişkisini, babasıyla ilişkisini ispat etmesi gerekir mi? Ana bu da. Yahut da annenin evlatla ilişkisini hiç ispata gerek yok. Bakarken gözlerden okunuyor her şey zaten. Hele annenin evlada bakış samimiyeti okunuyor. Onlar ana gibi, baba gibi gördüler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Samimi oldular. Bir, bu samimiyet çok
evet.
önemli. İki, gereksiz ve kirli bilgiden arınmış bir hayat yaşadılar. Nedvi, Ebu'l-Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh'in çok güzel bir tespitini yıllar önce okumuştum. Diyor ki, neden Allahu Teala Arap Yarımadası'na peygamber gönderdi? Sorusunun cevabını Allah bilir, başkası bilemez. Bunu 100 sene araştırsak gene bilemeyiz niye oradan gönderdiğini.
Evet.
Sonunda yaptığında hikmet vardır deriz, biter. Ama insan olarak bir düşünce içine girebiliriz diyor. Neden Arap Yarımadası? Hiçbir uygarlık yok. Deve, çadır, hayvan, kavga, kan, kılıç. Yani bütün sosyal hayatları 100 kelimenin etrafında dönüyor veya dönmüyor.
Evet.
Alkol. Böyle saydın mı 300 kelime sayamıyorsun Arap toplumunda. Yok. Medeniyet yok çünkü. Çöl hayatı yaşanıyor. Mekke'de bir miktar hayat var. O da çölden bağlantılı bir hayat. Öbür tarafta Roma var. Pers İmparatorluğu var. İran var. Yani orada da sadece şiirlerde 300 tane bu tür kelime edebiyat diye kullanılıyor. Araplarda var yok bir şiir var. Başka bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de onu susturmak için gelmiş evet. zaten. Niye Mekke gibi deyim yerindeyse hayatın köhne yaşandığı bir yere geldi de İran mesela binlerce yıllık bir medeniyet var orada. Silahlar daha modern, o zamanki şartlarda hayat daha modern. Mesela bir banyo yapma imkanı orada daha modern. Mesela temizlik için gelmiş bir din. Hiç banyo nedir bilmeyen bir medeniyete geliyor da daha uygar kabul edilen medeniyete gelmiyor. Diyor ki bunu uzun uzun anlattıktan sonra Allah bilir doğrusunu ama diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o medeniyet olan bir yere peygamber olarak gelseydi 23 senede onların kafasını temizleyemeyecekti bir defa. Halbuki Mekke'ye geldi. Putlarla ne uğraşıyorsunuz? Taş bunlar dedi. Temizleyecek bir şey kalmadı. Hakikaten taş deyince bitti. Hemen boşalttığı yere 13 senede boşalttı o kirli kafaları. Çünkü çok nesne yok kirletmeye matuf. Bu boşaltılmış kafada 10 senede şeriatını yerleştirdi. Dolayısıyla çok bilmişlik, bunu şuna örnek evet. vermek istiyorum. Çok bilmişlik her zaman menfaatini değil insanın.
Evet.
Yani daha pipirik olabiliyorsun en azından.
Doğru.
Bu heyecanda bilginin yerini samimiyet dolduruyor. Gençlerde de işte bu yüzden daha heyecanlı oluyor. Daha samimi iş yapıyor genç. Yani çok mesela üniversite mezunu birisini şöyle anlatayım. Koruma olarak nasıl tutacaksın kapıda? Onun 40 tane tilki dönüyor kafasında. Senin kapını niye beklesin adam? Ama daha böyle kültürü o derece üniversiteli olmamış birisi ekmeğin buradan helalinden çıktı dedim. Oturup o görevi yapıyor.
Evet, evet.
Sadece mesele prestij meselesi değil. Kafadaki tilki sayısı da önemli. O tilki o işi yapma heyecanını öldürüyor. Dediğimiz gibi samimiyet çok evet. önemli.
Demek ki heyecanın birinci kaynağı
birinci
samimiyet.
Birinci ve yegane kaynağı samimiyettir. İki, iman da teslimiyet de çok önemli.
Çok önemli, evet.
Pazarlıksız iman.
Evet.
Evet, her halükarda la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen insan yani mümindir. Ebu Talip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, bu kelimeyi niye söylemedi? Çünkü içinde pazarlık konuları vardı hala. Ne derler pazarlığı? O ne derleri silebilenler ancak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Silmediği halde, biz de bunu diyelim diyenler münafık oldular.
Evet.
Kafirden beter yaşadılar, ikiyüzlü oldukları için. Samimiyet ve teslimiyet.
Evet.
Bir insan çok samimi olabilir, teslim etmeye hazır değildir. Kendisini, malını, evini, ailesini, çevresini, kültürünü teslim etmeye hazır olmak. Bir örnek çok önemli. Sahabeden Husayn İbni İmran isimli bir zat var. Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Muhammed, işte onun ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ben Müslüman olmak istiyorum ama iki şeyi kafama oturtamadım diyor. Birincisi, yani sen cihad edip şehitliğe hazır olmayan cennete girmez diyorsun. Ben canımı niye vereyim senin dinin için? Diyor.
Canımı seviyorum.
Bu bir samimiyet ama.
Evet.
Açık dobra dobra konu. İki, sen benden alıp fakirlere mal veriyormuşsun. Ben onlar için mi çalıştım kazandım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uzat elini diyor. Elini tut diyor. Hani kurbanlıkta böyle sıkıştırıyoruz elleri kurban alırken. Böyle sallamış elini de. Husayn demiş. Cihat yok, zekat yok. Cennete neyle gireceksin demiş. Halbuki bu adam namazı kabul ediyor, haccı kabul ediyor, orucu kabul ediyor.
Kelime-i tevhidi kabul ediyor.
Kelime-i tevhidi kabul ediyor. Cihada anlam veremiyor. Yani ne biçim din bu ölümü bize pazarlık konusu yapıyor. Malıma niye talip bu din? Bunu anlamak istemiyor ya da anlayamıyor. O zaman da Efendimiz sana febimel cennet demiş. Neyle cennete gireceksin ki sen demiş. Durmuş o kadar mı ağır demiş. O kadar tabii bulmuş. Peki onları da kabul ettim demiş. Bu sahabi Allah ondan razı olsun evet. samimiyet gösteriyor.
Evet.
Pazarlığında da bu samimiyet var zaten.
Evet.
Mesela aynı şeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle gelip Mekke fethinden önce Müslüman olacak olan Amr ibn-i'l-As da yapıyor. Yani beni tam affedeceksin, ben geçmişim çok karanlık diyor. Efendimiz de ona diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sen şunu bil diyor, İslam geçmişini temizler diyor. Yani sen Müslüman ol, geçmişin yoksa o zaman Müslüman olurum diyor. Biz bu pazarlıkları bir tür kabalık olarak görüyoruz. Hem Müslüman olacaksın hem de ne biçim soru bunlar diyoruz. Öyle değil. Bu yüreğindeki samimiyetten evet. geliyor.
Pazarlıksız geliyor adam.
Yani aslında içimdeki evet. engelleri gidereyim, öyle gelirim. Şu evet. yok mesela, hele bir Müslüman olalım. Üyelik formunu dolduralım. İleride anlaşırız bunları. Öyle bir partiye, derneğe kaydolur gibi değil.
Değil.
Dobra dobra. Ondan sonra da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince hayat rengini değiştiriyor. Bir daha ileri geri yok artık. 60 yaşında evet. da o zaman o heyecanı görüyorsun o zatta. 10 yaşındaki heyecanı görüyorsun. Burada bir samimiyet, iki teslimiyet, 3 itaat var.
Evet.
İtaat var. Bu itaati de örneklendirirken yüzlerce örnek çıkabilir önümüze. 4. maddeye geçeceğim.
Heyecan konusu anlatılırken dedi ki heyecanın kaynakları 1 samimiyet, 2 teslimiyet, 3 itaat.
Evet.
Ve 4.'sünde en heyecanlı ya da heyecanın en önemli kaynağı diyelim.
Heyecan çevre ister. Mesela çocuklar heyecanlı olurlar değil mi? Ama 15 tane çocuğu bir top sahasına saldın mı heyecanı olur. İhtiyarlar bayramlaşıyorlar, işte geçmişten konuşuyorlar, ölülerden konuşuyorlar. 10 yaşında bir çocuk da yanlarında oturuyor. Ne heyecanı olur çocuğun?
Canı sıkılır.
Ya dün sen fırıldak gibi dolaşıyordun be çocuk, niye böyle uyukluyorsun burada? Denebilir mi? Evet. Çocuğun çevresi yok. O çevre yok. Çevre olmayınca da Allah-u Teala o çocuğu çocuk yaratmış ama sen onu yabancı bir bölgede tutuyorsun. Çiçeğini açacağı bir yer değil. İslam, iman heyecan istiyor, heyecan çevre istiyor. Müslüman...
Muhit önemli yani. Evet.
Çok önemli. Evet. Neden biz aynı IQ ile, aynı bilgiyle umreye gittiğimizde orada ibadet ruhumuz artıyor. Çevre ibadet çevresi çünkü.
Evet. Bazen hocam hakikaten lisede iyi bir çevresi var delikanlının. Böyle fişek gibi. Üniversitede farklı bir çevreye düşüyor. Sanki bitti. Evet balon sönüyor.
Çevre heyecanın aslıdır. Heyecan da İslam'ı yaşamanın gereğidir. Dolayısıyla ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o sahabe arkadaşlarıyla beraberlik atmosferini değerlendirmeselerdi o heyecan sahibi olamazlardı.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben müminim dediğinde, benimle beraber iman edin diye davet sonra geldiğinde Hatice annemiz heyecan kattı heyecanına. Korkma evet. buradayım dedi.
Belki hocam hakikaten biraz önce hani sahabe diyor ya, ya arkadaşlar gelin şöyle bir iman edelim. O da aslında o ihtiyacı hissediyor. Fakat buyurduğunuz gibi herhalde gelin de birlikte
heyecan artıralım diyor.
Heyecan artıralım
diyor. Ömer radıyallahu anh mesela Ebu Musa el-Eş'ari gördüğünde ne diyor? Zekkirna Rabbena diyor. Bize Rabbimizi bir hatırlat yani. Güzel bir Kur'an oku bir dinleyelim. Yani. Kur'an okumak bir çevre. Camiye, cemaate gitmek bir çevre.
Çok önemli.
Mümin kardeşlerinle iş ortaklığı kurmak bir çevre. Aile müthiş bir çevre. Evet. Müthiş bir çevre. Allah-u Teala Hristiyan ve Yahudilerin kadınlarıyla evlenmeyi Müslüman erkeklere caiz tutmuş.
Evet.
Yani bu helal. Allah'ın helali. Ömer radıyallahu anh bakmış ki Medine'ye cihada gidenler işte Rumların kadınlarını alıp geliyorlar. Dinen bir sakıncası yok. Parmağını sallamış. Yasak demiş. Neden yasak? Çok önemli. Ömer bir başka. Ömer bir alem. Bu tenleri farklı kadınları Medine'ye getiriyorsunuz. Bizim kadınları eziyorsunuz burada demiş. Bir ikincisi bu Medine'nin nüfusunun yapısı değişiyor. Yani heyecanımız gidiyor bizim.
Evet.
Getirmeyin buraya bu kadınları. Böyle evlilik yapmayın demiş. Bu çok müthiş bir şey hocam.
Evet, evet.
Allah'ın helaline haram demiyor. Ama strateji belirliyor. Yani nüfus yapısı değişiyor. Kadınların hedefi o zaman dışarıdan gelen Rumların karıları gibi olmaya doğru kayacak, heyecanları düşecek.
Evet.
Bu sebeple bizim cemaat dediğimiz şey,
evet,
27 defa fazla namaz kılmış olmak için, derece almak içinden çok namaz heyecanımızı tutuyor.
Evet. Dindarlığımızın, evet,
heyecanımız. Haftada bir kere ümmeti aynı şehirde, aynı yerde görmek zorundasın. Cuma kılmasan imanın tehlikeye giriyor. Bu cuma namazını 12 rekat evde kılsak niye olmuyor? Heyecanı söndürülmüş bir cuma olur, ondan olmuyor. İki kişi birleşip cuma kılamıyorsun. İlla kalabalık olacak. İlla 40 kişi olacak diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Niye? Bir kalabalık göreceğiz ya. Mümin olarak beraber diyeceğiz. Bayram günü biz çocuk muyuz? Sokaklarda tekbir getirin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekbir getirin diyor. Yani bayram namazına giderken
tekbir getirin.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dönerken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üstelik giderken gittiğin, kullandığın sokağa dönerken kullanma diyor.
Evet.
Dönerken başka sokak kullan diyor. Ya coşkumuzu dünya görsün.
Evet.
Melekler duysun.
Çekim tabii ya, buyurduğunuz gibi hocam. Mesela mitinglerde yaşınız, ilmi seviyeniz ne olursa olsun o topluluğun içerisinde o heyecan bir şekilde size sirayet ediyor.
Çevre.
Çevre.
Çevre. Bu çevremiz camimiz bizim. Bu çevremiz medresemiz bizim. Bu çevremiz tekkemiz bizim. Bu çevremiz hatta çay ocağımız bizim.
Evet.
Çay ocağı İslam'da olmaz diye bir şey yok. Gıybet yapılan kahvehanemiz olmaz bizim.
Tabii.
Nemime yapılan kahvehanemiz olmaz. Kağıt oynanan veya rezillik yapılan ya da haram bir şey içilenmiş olmaz. Yoksa Müslümanların çay ocağı olur. Niye olmasın? Kahvehanesi olur. Ama gelir Müslümanlar orada aradığını bulurlar, ısınırlar, hastası olanı öğrenirler. Yani bir iletişim merkezi gibi olur. Olmalı.
Olmaz.
Gıybet yapılınca da sahibi kapısına kilitler. Burada gıybet oluyor, haram işleniyor diye kapatır orayı. Sadece bira olan yerin düşmanı değiliz biz. Alkol kadar gıybete de düşmanız.
Evet.
Nemimeye de, iftiraya, yalana da düşmanız. Burada gıybet ediyorsunuz arkadaşlar deyip kapatır dükkanını. Ya da kovar müşteriyi. Alkollü biri geldiğinde nasıl kovuyor? Gıybet ediyorsun, çık dışarı der. Olursa o zaman çay ocağımız. Bu da bizim için bir heyecandır.
Evet. Bir ara hocam Osman Efendi'ye bir arkadaşımız, efendim ya biraz donuklaştık, sönükleştik. Ne tavsiye edersiniz diye bir şey sormuştu da. O da dedi ki kuzum dedi, beş vakit namazı dedi camide düzenli olarak kılmaya başla. Allah kaybettiğin o düşmeyi ya da donuklaşmayı ya da diriliği yeniden ihsan eder buyurmuştu. Hakikaten özellikle namazları camide cemaatle kılmanın demek ki heyecan kayıp,
daha kalabalık camide
kılmanın.
Çünkü maksat orada müminlerin bir arada olması. Müminlerin, evet, bir arada. Ve sıla-i rahim niye farz? Niye sıla-i rahim bağını koparanın Allah'tan bağı kopuyor? Niye bereket gidiyor? Çok önemli bir ipucu. Zannediyorum Abdullah İbni Ömer olacak veya Abdullah İbni Amr, sahabinin ismini hatırlamıyorum. Olayı hatırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak üzere gençler rica ediyorlar, bize ders yap diyorlar. O da oturuyor. Bir türlü böyle bir füyuzatı açılmıyor.
Evet.
Diyor ki gençler, içinizde annesiyle kavgalı biri mi var diyor.
Allah Allah.
Hiç kimse parmak kaldırmıyor diyelim. Anne hükmünde teyzesiyle filan bir kavgalı, sıla-i rahim bağını koparan biri mi var diyor. Bir bereketsizlik var burada. Başlayamıyorum dersime diyor. Birisi diyor ki benim teyzemle sorunum vardı diyor. Konuşmuyorum diyor. Uzaklaş diyor. Gidiyor. Teyzesini buluyor o delikanlı. Diyor ki teyze diyor, işte ismini unuttum sahabinin. Bize ders yapacak fakat diyor bereketsizlikten yapamıyor diyor. Beni sordu diyor. Beni anladı ya da çıkardı ortaya. Affet beni de bu ders olsun diyor. Sarılıyor. Affettim seni yavrum diyor. Gidiyor. Hah, şimdi huzur geldi diyor derse diyor.
Subhanallah.
Allah'tan bizim bu tip iletişim şeylerimiz yok üstad. 10 tane camide olsa biz dersi yaparız. Ama onların dersi eritilmiş altının bilezik kabına dökülmesi gibi net sonuç verdiği için o bereketsizlik engelledi derslerini. Bizde hiçbir şey olmaz. Bir kitap okuruz biz baştan sona. Burada şimdi o heyecanı arıyoruz ya, sıla-i rahim o heyecan nedenlerinden biri.
Evet.
Çünkü sıla-i rahimle beraber Allah ile bağımız da güçleniyor.
Demek ki hocam, heyecanı oluşturan unsurlar kadar heyecanı söndüren o virüslere de dikkat etmek lazım.
Tabii, tabii. Evet. İşlenen haramlar mesela.
Evet.
Bu o virüs dediğiniz şey o işlenen haramlar mesela. Veyahut da kul hakları ihlalleri. Bunlar hepsi bir bereketsizlik nedeni.
Evet.
Bu bereketsizliği kaldırmadığın sürece de sana bir heyecan gelmesi mümkün değil. Kitaplar dolusu bilgin olur ama bir atımlık barutun olmaz hiçbir zaman.
Evet.
Bu sebeple bunu biz bir noktada daha örneklendireceğim. Ehli değilim ama imreniyorum. Tasavvuf tarihine dönüldüğünde Anadolu'yu mesela ele alalım. Bütün İslam alemini değil. Her meselede fetva verecek. İşte dört mezhebi bilir düzeyde. Kaç tane insanlara tarikat heyecanı veren şeyh var? Bu yüzden de çok bilmiş alimler onlar yani böyle diye basit görmüşler.
Bizim gibi bilmiyorlar her şeyi diyorlar. Evet.
Ama Anadolu'da İslam'ı 600 sene ayakta tutan ruh o tasavvuf ruhudur.
Evet.
Kaç alim, allame insan tefsir yazmış, işte Beyzavi'ye haşi yazmış insan Anadolu'yu dolaştı ki? Ayağına gidersen fetva veriyor sana. Payitahta gideceksin de orada alim göreceksin ya da Bursa'da birini göreceksin de işte ya da Kadı'ya gideceksin. Yani Kadı'da zaten bir uçtan bir uca bir şehirde var. Ama köylerde, kasabalarda ve şehirlerde perşembe akşamları 30 kişiyi 40 kişiyi yanına oturup hanımına zulmetme, tamam mı? Allah'tan kork, sakın tarlada sınırları değiştirme. Ölçüye dikkat et bakkal efendi diyen insanlar o allameler değil.
Evet.
Ama heyecan dolu insanlar.
Heyecan dolu insanlar.
Heyecan. Birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme giden silsilesini anlatırken böbürlenerek anlatıyor. Benim fıkıhtaki icazetim filan filan silsileyle gidiyor diyor. Ama bakıyorsun öbürü meşayihinin ismini anarken gözünden yaşlar akıyor. Biri heyecandır, biri bilgidir. Hiçbiri gerekli gereksiz manasında değil ama.
Değil.
Konumuz heyecan olduğu için bu heyecanı Ömer Nasuh Bilmen'in ilmi halini ezberlersem yakalarım zannedenler yakalayamazlar.
Evet.
İlim yakalarsın. Sorulmadan cevap verirsin.
İhtiyaç hatta, da var buna elbette o ilme.
Ayrı bir mesele.
Zaruret.
Bizim suya da ihtiyacımız var, ekmeğe de ihtiyacımız tabii var. Şimdi su içtik diye ekmek yemeyeceğiz mi? Bizim oruç emrimiz de var, namaz emrimiz de var. Şimdi namaz kıldık diye orucu tutmayacağız mı?
Evet.
Birini birinin yerine oturtmamız gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Biri başka, öbürü başka. Bu hayat hepsiyle yaşanıyor. Evet. Heyecan bir başlık sadece. Kıyamet günü hiç kimse çok heyecanlıydım diye cennete girmeyecek.
Evet.
Çok bildim diye cennete girmeyeceği gibi. Değil mi? Çok evet bildin değil, ne amel ettin diye girecek. Biz bu cennete girişimize zemin oluşturan
evet
ve bizi buna hazırlayan nesneleri konuşuyoruz. İlim bunlardan biri diyoruz. Tek başına yeterli değil. Çünkü kıyamet günü cehennemin ilk tutuşturulacağı çıralardan biri alimler. Ya. Hafızlar. Zenginler. Halbuki bunlar en önce cennete girecekler. Ebu Bekir radıyallahu anh daha ziyade zengin olduğu için öndeydi. Ama zenginlik baş belası da olabilir. Heyecan da baş belası olabilir. O yüzden kontrolsüz bir heyecanlık, disiplinsiz bir heyecanlık da sapıklıktır.
Tabii.
Ali radıyallahu anh'ı şehit edenler heyecanlı insanlardılar. Ali'den daha Müslüman olmaya kalktılar. Harici dediğimiz evet heyecan işte.
Evet. Evet.
O ama kontrolsüz bir heyecan. Müştehitlerin, ulul emrin kontrolüne verilmemiş, serbest kalmış, o pimi çekilmiş el bombası gibi nerede patladığı o heyecan değil, o bela.
Evet.
Yani yağmur rahmettir ama sel olduğu zaman beladır.
Evet.
Bunun heyecanı da öyle. Biz yağmur damlaları gibi tap tap tap tap damlayan, hiç kurulu kalmayan, kuru kalmayan rahmete rahmet diyoruz. Böyle bardaktan boşalır gibi boşaldı da şehirleri harap etti mi o azap olup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Allahümme hava aleyna la aleyna diyor. Evet. Etrafa yay bu yağmur. Bize gelmesin. Heyecan da öyle. Yağmur gibi. Fazlası zararlı. Evet. Bir meselemiz daha var. Sizin saate bakmanızdan çekiniyorum çünkü. Bu heyecanı ben nasıl yakalayayım diye merak ediyorsa tabii kardeşlerimiz, dedi ki imandan vesaireden, ama buna yardımcı unsur da vermemiz lazım. Demin bahsettiğimiz bir, heyecanlı insanın olacak. Yani evet, heyecanlı arkadaşların olacak.
Evet, çünkü
bu çevre meselesi.
Sirayet edecek.
Bu yani olmadan başka bir ilacımız yok maalesef. Evet. Tek başına heyecan olmaz insanın, umutsuzluğu olur üstelik. Doğru. Neden? Ben heyecanın içini dolduran bütün kaynakları kullandım diyelim. Ashab-ı kiram gibi oldum, dağ başındayım. Ne yapacağım bu heyecanı? İnsanlarla mülaki olmuyorum. Kimseyle oturup kalkmıyorum. Çok inşallah anlaşılır bir örnek. Korona günlerinde, pandemi günlerinde heyecanımız ne işe yaradı evde otururken? Ya,
hatta işte hocam belki de heyecan bitti. Yani bitti demeyelim de.
Biraz heyecan daha eşlerin birbiriyle kavgasına neden oldu. Çünkü boşaltılacak yer yok enerjiye. Evet. Yani enerjimizi boşaltamadık, dışarı çıkamadık. Bu gösteriyor ki heyecan isteyen heyecanlılarla bir arada duracak. Evet. Kontrollü, disiplinli, emir dinler, itaat eder bir şekilde. Bunun bir örneğini zikretmezsek kıyamet günü başımız belaya girer.
Zikredelim hocam.
Yoksa kıyamet günü onunla karşılaşamayız. Halid bin Velid radıyallahu anh'tan daha heyecanlı biri var mı bu dünyada? Seyfullahil meslul. Evet. Allah'ın kınından çıkmış kılıcı. Evet. Bu müthiş bir şey. Yermuk Savaşı'nda Hristiyanlığın belini kırdı. Savaş bitmeden Ömer'in mektubu eline geldi. Görevin bitmiştir, filancaya görevi teslim et diye. O heyecanlı adam, ne oluyor ya, biz burada ümmeti Muhammed için savaş, ben de yeni bir parti kuruyorum, devam dedi mi?
Demedi.
Demedi. Mektubun sahibini çağırdı. Bu görev benden alındı dedi. Görevdesin. İnsanlar morali kırılmasın, ben çaktırmadan senin yanında dolaşayım böyle dedi. Ama sen görevdesin dedi. Heyecan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahitliğiyle sabit değil mi? Evet. Seyfullahil meslul. Seyfullahil meslul. Ömer radıyallahu anh ne dedi onun ölümü üzerine? Bu Ebu Süleyman yani Halid. Evet. Ömer çünkü kadınların hıçkıra hıçkıra ağlamalarını yasaklamış. Moralini kırıyorsunuz ümmetin, ağlamayın buralarda demiş. Halid ölünce o yasağı durdurdum demiş. Çünkü hiçbir ana onu doğurmayacak bir daha demiş. Heyecan, heyecan. Ama halife görevden alındın deyince heyecanını itaatte kullanmış bu sefer. Evet.
Yani kontrol edebiliyor.
Kontrollü heyecan, deli heyecanı değil. Ali radıyallahu anh, tamam kavga etmiyoruz Muaviye ile deyince hariciler ne yaptılar? Kim oluyorsun dediler. No, ikisi de heyecan aslında. Evet. İkisinde de gaye Allah rızası değil mi? Evet. Hariciler kafir değildiler.
Evet, evet.
İslam düşmanı değildiler. Onun için haricileri, o zamanın haricilerini ulema tekfir etmiyorlar. Ama cehennemde yanacak zavallılar diye bakıyorsun muhaddisler onlardan hadis naklediyorlar.
Evet.
Çünkü adamlar yalan konuşmuyor. Gayeleri kötü değil. Fakat kontrolsüz bir heyecanlık, disiplinsiz bir heyecanlık adamları sahabe katili yaptı.
Ya.
Yani Ali'yi öldüren cennete nasıl girer merak ediyorum yani. Normal bir sıradan insanı öldüren, ya, haksız bir yerde öldüren, yani halidine fiha ebede, cehennemde kalacak sonsuza kadar da Ali'yi öldüren ne yapacak kıyamet günü? Aman ya Rabbi. Bu ne kadar kötü? Bir de bunu Allah rızası için yapıyorsun. Yani bu Kabe'yi yıkıp yerine kilise yapmak gibi bir şey bu. Evet. O Ali Allah için öldürülür mü?
Ya.
Demek ki heyecanı saldın mı birkaç bin volt elektrik eline değiyor senin o zaman. Ya sen kül olursun. Bu sebeple diyoruz ki heyecan kesinlikle çevresinde olacak, kontrollü olacak. Bu kontrolün en üst çatısı Allah'ın ayetleri olacak. Şeriatımız olacak. Oynamayacağız şeriatın ölçüleriyle. Sırf benim heyecanım diye. Bunu da ümmeti Muhammed kıyamet gününe kadar Halid'den örneklendirecek. Yani Halid bin Velid radıyallahu anh Filistin'i fethetti. Filistin onun sayesinde şimdi İslam toprağı. Yani Mescid-i Aksa'nın çevresini o hazırladı. Filan işte Yermük'te şunu yaptı. Müseylemetül Kezzab'ı öldürdü. Ya bunların hepsi aldı ahirete götürdü onları. Bize bir şey kalmadı. Ben şimdi kılıç alıp Yemen'de Müseylemetül Kezzab'ı arayacak halim yok. Yani Halid'in yaptığının aynısını yapacak bir şeyim yok benim. Evet. Filistin'e nasıl gideyim şimdi? Yani bir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet döneminde 14 savaş bitirmiş. 14. Evet Filistin bizzat onun eliyle değil ama Filistin'in altını ve üstünü hazırladı. Geldi diğer sahabiler temizlediler orayı Ömer döneminde. Görevden alınmasa o zaten yaşıyordu o zaman. Belki daha da çabuk bitirirdi işi. Ama Halid'in o yaptığını Allah için yaptığını ispat eden itaati kesinlikle bize örnek.
Örnek.
Yani ben heyecanımı bulunduğum vakfa, bulunduğum medreseye, bulunduğum tekkeye, rakip firma kurar gibi aykırılıkta kullandığım zaman bu heyecanımda hayır yok benim. Bulunduğum yerde itaat ederek, aykırılık yapmayarak kullandığım zaman heyecanım bereketli. Bu heyecan çok önemli, söner mi sönmez mi?
Evet.
Heyecan insanın nabzı gibidir. Nabızla bağlantılı zaten.
Doğru, Kur'an'da daha çok kalple de bağlantı kuruyor hocam.
Nabızla, nabız bunu temsil ediyor. Evet. Çok heyecanlandı deyince insanın bakıyorsun nabzı 100 oluyor.
Nabzı yükseliyor.
Yani bu futbolcu sahada koşarken 120 nabızla koşuyor. Nabız şöyle 60 ile 120 arasında gidip geliyor ya. Yani doktorların işine karışmayalım da işte köylüce söylediğimiz şeyler bunlar. Bu nabız hiçbir zaman 120'de kalmaz. Damarların çatlar. 60'ın altına düşer öyle kalırsa gene başın belaya girer. Bu nabız 80 olur, 90 olur. Hoca efendiyi görürsün ondan dinlerken 120 olur, 140'a kadar çıkar. Eve gittin mi 70'lere düşer. Hanımına sinirlenirsin, çocuklarına sinirlenirsin, uf puf edersin. O tekrar 60'lara düşer. Sinirlenirsin, yumuşarsın. Ashab-ı kiram, Hanzale radıyallahu anh, o meleklerin cenazesini yıkadığı değil. Hanzale bir sahabi daha var. Gelip ne diyor? Ben münafık oldum artık diyor. Niye? Sordu Ebu Bekir radıyallahu anh, niye diyor? Ya Peygamber Efendimizin yanındaki heyecanımı evde bulamıyorum diyor. Tam heyecan işte tam, bu.
Evet.
Evde bulamıyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Melek mi olacaktınız diyor. Elbette diyor. Bu inip çıkacak diyor evet. Özet olarak. Evet. Cevap veriyor. Bu inecek çıkacak diyor. Bir sıkıntı yok.
Evet.
Ama sürekli nabız 50'de kalıyorsa kardiyolojiye gideceksin.
Evet.
Peki nasıl bu heyecanımız artacak? Bir, Allah'ı zikir bunun tek ilacı aslında.
Evet.
Zikir. Ama
kalp diriliği için en önemli
heyecan ve ben birisi. Heyecan değil mi siz kalp diriliği deyin. Bu zikir çok önemli. Fakat zikrin yani rutinleşmiş böyle işte sayı doldurmaya çalışıyorsun. 7700 defa şu olacak. Ona zikir demiyoruz. Şöyle Allahu Ekber diyorsun. Subhanallah diyorsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Ne dediğini anlıyorsun.
Evet. Şuurlu.
Ne dediğini anlıyorsun. Mesela şöyle bir örnek veriyorum sürekli. 33 defa Subhanallah diyoruz ya namazdan sonra. Bu kesinlikle zikir. Bundan büyük zikir belki de yok o hani. Evet. Allah'a tesbih ediyoruz. Fakat birincide ne diyorsun? Subhanallah. İkincide Subhanallah. 15'inde Subhanallah. 25'inde Subhanallah. 33'inde Subhanallah kalıyor. Nerede o Subhanallah? Ne yapıyor? Rutinleşiyor. Subhanallah sözü Subhanallah diye kalıyor sonunda. Bu zikrin etki oranını da bu hale düşürüyor ama. Neden? Sen heyecanın için en gerekli şey olan zikri dilinde yuvarlamaya başlıyorsun. Yuvarladığın şey kalbe inmiyor.
Evet.
Dolayısıyla az, öz, zikir heyecanın petrolüdür.
Evet.
O zikirlerin şahı da Kur'an-ı Kerim'dir.
Evet.
Oturup sesli, böyle tabii camide bağıran bir imam gibi değil ama evimiz şartlarında sesli, anlamasak bile ne dediğini Kur'an'ın anlıyor gibi dinlemek, en üst ifadesiyle Allah ile konuşur gibi evet. Kur'an okumak, günde 5 sayfa olur, 10 sayfa olur, bir cüz olur, iki cüz olur, daha fazla yok.
Evet.
Daha fazlası o tesbihe dönüyor çünkü. Bir önceki
hızlanıyor
maksadı kayboluyor. Ona Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh tavuğun yerden mısır topladığı gibi okumak diyor.
Evet.
Öyle okumayın Kur'an-ı Kerim'i diyor. Bu noktada çok önemli bir tespit yapmak istiyorum. Manasını bilmekle ilgili değil bu. Ruhunu bilmekle ilgili Kur'an'ın.
Evet.
Rabbimin sözü. Rabbimin sözü.
Rabbimle konuşuyor.
Ben bazen manasını elhamdülillah yani biraz anlıyorum Kur'an-ı Kerim'den. Manasını bildiğim için daha fazla heyecanım düşüyor. Hemen orada müfessirlerin sözlerini hatırlıyorum. Bu demekti, şu demekti. Bu harf-i cer olmasa bu manaya geliyordu. O tefsir derslerindeki notlar aklıma geliyor. Bakıyorum okuduğum mana kayıyor başka taraflara. Halbuki bana onun ruhu lazım.
Evet.
İlmi de lazım tabii. Onu başka bir yerde kullanacağız.
Evet.
Yani biz süte benzetiyoruz bunu. Sütten bir tereyağını alacağız önce. Sonra da ondan yoğurt yaparız. Ama tereyağını, sütünü, yoğurdunu karıştırdın mı kullanımı zor oluyor onun artık. Önce bir yağını al. O yağı nedir Kur'an-ı Kerim'in? Bize vereceği heyecan. İmandır.
Evet.
Ondan sonra inşallah ilminden de istifade edeceğiz.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Heyecan konusu çok heyecanlı oldu. Sağ olasınız. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz, İslam ve Hayat programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir başka programda, bir başka konuyla tekrar huzurlarınızda olacağız. İnşallah. Allah'a emanet olunuz.